İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 32.
16. Bu arada Liza yavaş yavaş iyileşip yataktan kalktı. Kocasında gördüğü değişikliğe de bir mana veremiyor, şaşırıyordu. Varvara bir müddet için evden ayrıldı. Evde sadece amcası ve annesi vardı. Haziran fırtınaları dinmiş, bardaktan boşanırcasına 2 gün yağmur yağmıştı. Bu sırada Yevgeni yarı deli bir vaziyetteydi. Yağmur herkese işini bıraktırmıştı. Su ve çamur yüzünden gübre bile taşınmıyordu. Halk evlere kapanmıştı. Hayvanların ne yapacaklarını şaşıran çobanlar nihayet onları evlere getirebilmişlerdi. Otlaklarda karmakarışık, başıboş dolaşan inek ve koyunlar komşu çiftliklere dağılmışlardı. Başlarına birer yazma almış yalın ayak kadınlar çamurlara bata çıka dağılan inekleri bulmak için koşuyorlardı. Bütün yollar küçük dereciklerle kaplanmış, her yer suya kanmıştı. Köpürmüş su birikintilerine durmadan su akıyordu. Yevgeni her zamankinden daha çok sıkılarak evde karısıyla oturuyordu. Liza ona birkaç defa niçin somurttuğunu sordu. O da sinirlenip bir şey olmadığını söyledi. Liza da artık sormaktan vazgeçti ama buna Yevgeni gücenmişti. Kahvaltı sonrası salonda oturuyorlardı. Amcası belki de 100. kez yüksek sosyete hakkında kendi uydurduğu fıkraları anlatıyordu. Liza yün örüyor, iç çekiyor, havadan, belindeki ağrıdan şikayet ediyordu. Amca ona yatmasını tavsiye etti. Kendisi de şarap istedi. Yevgeni içeride sıkıntıdan bayılıyordu. Ona her şey boş ve can sıkıcı geliyordu. Sigara içiyor ve kitap okuyordu ama bir şey anlamıyordu. Dün gelen rendeleri görmek düşüncesiyle yerinden kalktı. Şemsiyeni alsaydın, hayır istemez, yağmurluğum var. Zaten fabrikaya kazanların yanına kadar gideceğim. Çizmelerini ve yağmurluğunu giyip fabrikaya gitti. Henüz 20 adım gitmemişti ki ucu kıvrılıp bele sokulmuş eteği ve beyaz baldırlarıyla Stepanida'yı gördü. Başındaki şalı tutarak yürüyordu. Yevgeni onu ilk anda tanımamıştı. Başkası sanarak ne arıyorsun burada diyiverdi. Tanıdığında iş işten geçmişti, olan olmuştu. Stepanida durup gülümsedi ve sanki her gün konuştuğu biriymiş gibi. Danayı arıyorum, bu havada nereye diyerek uzun uzun baktı Yevgeni'ye. Kulübeye gel. Yevgeni bu sözü öyle bir söylemişti ki kendisi bile ne söylediğinin farkına varamadı. Ağzından kaçıvermişti. Sanki o değil de başka biri söylemişti. Stepanida şalın kenarını ısırıp göz kırptı ve kendi yoluna bahçedeki kulübeye doğru ilerledi. Yevgeni leylakların arkasından yolunu değiştirerek kulübeye gitmeye karar verdi. Tam o sırada birisi arkasından seslendi. Efendim, hanımefendi bir dakika için sizi çağırıyorlar. Seslenen hizmetçi Misha idi. Yevgeni Allah'ın onu ikinci defa kurtardığını düşünerek geri döndü. Eve girdiğinde karısı ona hasta bir kadına ilaç götürmek için söz verdiğini hatırlattı, almasını rica etti. İlacın hazırlanması 5 dakika sürdü. Onu alır almaz dışarı çıktı, evden görebilirler diye gözden kaybolduktan sonra yolunu değiştirdi ve kulübeye doğru yöneldi. Hayalinde ateşli gözlerle kulübenin ortasında kendine gülümseyen Stepanida'yı canlandırıyordu. Oraya vardığında kadının kulübede olmadığını gördü. Ortada geldiğini anlayabileceği bir iz de yoktu. Belki biraz önceki sözleri duymamış ya da anlamamıştı. Onun için gelmemişti. O sözleri onu duyurmaktan korkarmış gibi yavaş yavaş söylemişti çünkü. Belki de gelmek istememişti. Kendi kendine niçin hemen bana koşup geleceğini düşünüyorum ki? Onun kocası var. Fakat alçaklık bende. Evde güzel bir karım olduğu halde başkasının peşinden koşuyorum diye düşünüyordu. Otla örtülü dama akan kulübede oturmuştu. Ah şimdi burada olsaydın ne iyi olurdu. Bu yağmurda burada yalnız olacaktık. Ah onu bir defa kucaklasaydım, o zaman gam yemezdim. Fakat bir dakika, eğer buraya gelmişse izlerinden belli olur dedikten sonra kulübeye gelen patikaya baktı. Orada taze, biraz kaymış, çıplak ayak izleri vardı. Buraya gelmiş demek ki, kararımı verdim artık. Onu nerede görürsem göreyim, doğruca yanına gideceğim, isterse gündüz olsun dedi. Kulübede uzun süre bekledi ve sonra bitkin bir şekilde dışarı çıktı. İlacı götürüp verdi, oradan da eve döndü. Odasına çekilip yemek zamanına kadar yattı. Liza yemekten önce geldi. Üzüntüsünün sebebini sordu. Sebebin doğum için Moskova'ya gitmek zorunda olduğunu sanıyordu. Eğer sebep buysa Moskova'ya gitmeyeceğini, burada kalacağını anlattı uzun uzun. Karısının böyle düşünmesi, sevgisi uğruna korkulacak anormal bir doğumda kendisini feda edebileceği düşüncesi haz vericiydi. Evde her şey o kadar iyi ve temizdi ki, halbuki kendi ruhu iğrençti. Yevgeni zaaflarından tiksiniyordu. Bu ilişkiyi bitirmek için onca karar vermişti, fakat yarın yine aynı duruma düşecekti. Bu da kendisine büsbütün acı verdi. Odasında bir aşağı bir yukarı dolaşarak, yok, İmkansız artık, bunun çaresi olmalı, aman Allah'ım ne yapmalıyım diye söylendi. Birisi ecnebi usulü kapıyı çaldı. Amcası olduğunu anlamıştı. "Giriniz," dedi. Amcası sanki karısının elçisi olarak gelmişti. "Biliyor musun, sende gerçekten bir değişiklik var. Buna çok üzülüyor Liza. Bana öyle geliyor ki başladığın bu işleri yarı yolda bırakmak istemiyorsun. Fakat ne yapalım, size gitmenizi tavsiye ederim. İkiniz için de aynı olur bu. Bana kalırsa Kırım'a gidin. Hem iklim hem de doktorlar iyi. Tam da üzüm zamanı." Yevgeni birdenbire, "Amca, siz sır saklayabilir misiniz? Benim için korkunç, utandırıcı bir sır var hayatımda," dedi. "Ayol, benden şüphen mi var? Bana yardım edebilir misiniz? Beni kurtarabilir misiniz?" Yevgeni amcasına hiçbir zaman saygı duymazdı. Fakat sırrını ona açarak, rezil olmak, alçalmak, kendisini berbat hissetmek onu rahatlatacaktı. Çünkü kendini alçak ve suçlu sayıyor, cezalandırmak istiyordu. Amcası ortada yüz kızartıcı bir suç olduğuna ve bu sırrın kendisine anlatılacağına sevinmişti. Kendinden fayda umulduğunu düşünerek, "Söyle oğlum, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin," dedi. "İlk önce rezil, alçak, namussuz olduğumu söyleyeyim. Amma da yaptın ha. Evet, bir alçağım. Liza'yı, onu başka bir kadınla aldatmak istediğimde onun varlığını ve temizliğini düşünmeliyim." "İstiyorsun da ne demek? Onu gerçekten aldattın mı?" "Aldatmış sayılabilirim. Çünkü bu bana bağlı değildi. Ben buna hazırdım. Başkaları engel oldu. Ya şimdi, şimdi bile neler yapardım biliyor musun? Fakat anlat bana. İşte anlatıyorum ya, bekarken burada bir köylü kadınla ilişkiye girmek sersemliğinde bulundum. Onunla ormanda, tarlada buluştum. Güzel miydi bari?" Yevgeni bu soru karşısında yüzünü ekşitti. Fakat birinin yardımına öylesine ihtiyacı vardı ki duymamış gibi davrandı, devam etti konuşmasına. "İlişki biter bitmez her şey biter sanıyordum. Daha evlenmedenmiştim bu işi. Hemen hemen bir yıl onu ne gördüm ne de hatırladım. Sonra ansızın karşılaştık. İçime bir kurt girdi. Şimdi durmadan beni kemiriyor. Kendimden utanıyorum. Fakat anlamak çare değil işte. Kimi kurtaramıyorum. Şimdiye kadar ihanet etmediysem Allah korudu. Dün yine o kadına gidiyordum. Liza çağırdı da kurtuldum." "Nasıl? Yağmur yağarken mi gittin?" "Evet, mahvoldum amcacığım. İçimi size dökmeye, yardımlarınızı istemeye karar verdim." "Kendi çiftliğinde böyle şeyler yapmak çok kötü. Herkes öğrenebilir. Görüyorum ki Liza zayıf. Ona acımak lazım. Niçin böyle şeyler yapıyorsun?" Yevgeni yine amcasının sözüne kulak asmadı. Hemencecik konunun özüne geçti. "Beni kurtarın amca, sizden rica ediyorum. Bugün bana bir tesadüf engel oldu. Yarın veya daha sonra engel olmayabilir. Bunu kadın da anladı. Beni yalnız başıma dışarı bırakmayın." "Evet evet, anladık. Bu kadar tutkun musun sen buna?" "Ah, beni anlamıyorsunuz. Bu başka bir şey. Beni yakaladı, bırakmıyor. Ne yapacağımı şaşırdım vallahi. Belki bana güç verecek bir çare bulunur." "Tamam işte, benim dediğim olur. Kırım'a gidelim." "Hay hay, gidelim." 18. Sırrını amcasına açması, duyduğu utanç ve vicdan azabı Yevgeni'nin biraz aklını başına getirmişti. Bir hafta sonra eşiyle birlikte Kırım'a gitmeye karar verdiler. Yevgeni seyahat parası bulmak için şehre indi, işleri hakkında emirler verdi. Eski neşesini yine kazanmıştı, karısına yakınlığı artmaya başladı. O yağmurlu günden sonra Stepanida ile hiç karşılaşmadan karısıyla Kırım'a gitti. Orada 2 ay mükemmel bir hayat sürdü. Yepyeni şeyler gördü. Geçmişin bütün hatıralarının silinip gittiğini sandı. Kırım'da eski tanıdıklarını gördü, onlarla ahbaplığı ilerletti. Yeni arkadaşlıklar kurdu. Kırım hayatı onun için hem eğlenceli hem kazançlı oldu. Kırım'da büyük toprak sahibi, liberal, zeki bir insanla tanıştı. Bu adam Yevgeni'yi beğenmişti. Ona fikirlerini aşılayıp kendi tarafına çekti. Ağustos sonlarında Liza hiç zorluk çekmeden güzel, gürbüz bir kızı doğurdu. Eylül'de de çocuğun süt annesiyle birlikte eve döndüler. Yevgeni eski kaygılarından tamamen sıyrılmıştı. Evine mutlu bir adam olarak döndü. Doğum sırasında her kocanın çektiği ızdırabı çekti ve karısını daha çok sevdi. Çocuğu kucakladığında hoş, garip, iç gıcıklayıcı bir duygu kaplıyordu bedenini. Çocuk onun yeni ilgi alanı olmuştu. Kırım'da tanıştığı liberal adamın teşvikiyle, biraz da gurur ve vazife duygusuyla toprak meseleleriyle ilgilenmeye başladı. Ekim'de yapılacak olağanüstü toplantıda temsili seçilmeyi bekliyordu. Eve döndükten sonra bir defa şehre gitti, bir defa da Liberal'i görmeye gitti. Yevgeni baştan çıktığı zamanları, o günlerdeki acılarını artık hatırlamıyordu bile. Adeta unutmuştu. Onları vaktiyle geçirdiği bir delilik nöbeti olarak görüyordu. Kendini o kadar rahat hissediyordu ki Kahya ile yalnız kaldıkları ilk fırsatta bu konuyu konuşmaktan hiç çekinmedi. Zaten aynı meseleyi daha önce onunla konuşmuştu. Nasıl? Stepanida'nın kocası evine döndü mü? Hayır, daha dönmedi. Ya Stepanida nasıl? Öyle işte, hala hoppa. Şimdi de Zinovyev'le düşüp kalkıyor. İşi büsbütün azıttı. Yevgeni, ne iyi, bütün bunlar şimdi bana vız geliyor. Ne kadar da değişmişim diye düşündü kendi kendine. 19. Yevgeni'nin bütün istekleri gerçekleşmişti. Çiftliği kurtardı, fabrikayı işler durumuna getirdi. Pancar çok bereketliydi ve iyi kazanç elde edecekti. Karısı iyi bir doğum yapmıştı, kaynanası da gitmişti, seçimi de oy birliğiyle kazandı. Yevgeni seçimden sonra eve dönüyordu. Onu tebrik ediyorlardı, o da bunları kabul ediyordu. Adına verilen ziyafette yemek yiyip 5 kadeh şampanya içti. Bundan sonraki hayat için yepyeni planlar yapıyordu. Yazın sonuydu, hava güneşli, yol güzeldi. Eve yaklaşırken halk arasında iyi bir yere nasıl geleceğini düşünüyordu. Artık sadece işveren değildi, aynı zamanda kendi nüfuzu ile onlara hizmet verecekti. 3 yıl sonra köylülerin kendini nasıl öveceklerini daha şimdiden görüyordu. Yolda elinde kova olan bir kadınla bir köylü gördü ve işte bunlar hep benden bahsedecek diye düşündü. Köylüler Yevgeni'nin arabasını görüp yol vermek için kenara çekildiler. Erkek ihtiyar Peçnikov, kadın da Stepanida idi. Yevgeni onu görünce heyecanlanmamıştı. Bu onu çok sevindirmişti. Stepanida her zamanki gibi güzeldi ama artık o güzellik Yevgeni'yi etkilemiyordu. Nihayet evine döndü. Karısı onu kapıda karşıladı, güzel bir akşamdı. Amcası, nasıl, tebrik edebilir miyiz diye sordu. Evet, seçildim. Çok güzel, bunu kutlamalıyız. Ertesi sabah uzun zamandır ilgilenmediği toprağını görmeye gitti. Çiftliğe yeni bir harman makinesi alınmıştı. Yevgeni mümkün olduğu kadar kadınlara bakmadan işleri kontrol ediyordu. Ne var ki bütün gayretine rağmen ot taşıyan Stepanida'nın kara gözlerini ve kırmızı başörtüsünü gördü. 1-2 defa göz ucuyla baktı ona, garip şeyler hissetmeye başlamıştı. Ertesi gün yine harmana uğradı. Lüzumsuz yere orada 2 saat kaldı. O süre boyunca da genç kadının güzel yüzünü bakışlarıyla okşadı. İşte o an anladı, artık mahvolmuştu. Yine aynı acı ve korku kendini gösteriyordu. Kurtuluş ümidi kalmamıştı. Korktuğu başına gelmişti işte. Ertesi akşam kendini Stepanida'nın evinin arkasındaki samanlığın karşısında buldu. Buraya nasıl geldiğini kendi de bilmiyordu. Geziniyormuş gibi yaptı ve bir sigara yaktı. Komşu kadın onu görmüştü. Yevgeni geri dönüp gidecekti ki birinin sesini duydu. Git haydi, seni bekliyor. Şimdi sen de gam yemezsin. Gitsene budala. Stepanida samanlığa doğru koşmuştu. Yevgeni bunu gördü ama geri dönemezdi çünkü bir köylüyle karşılaşmıştı. Eve dönmek zorunda kaldı.
Ayrım sonu.